Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim. Merhabalar, yine bir podcast serimizde beraberiz. Bu podcastimizin konusu AGE, ageler. Age İngilizce age diye okunuyor değil mi? Age yaş demek, aging yaşlanma demek. Biraz da oraya bağlanacak olan bir konudan bahsedeceğim. Şimdi age dediğim zaman anlatmak istediğim ilerlemiş, şekerlenmiş son ürünlerin İngilizcesinin kısaltması. Advanced Glycosylated End Products diye geçiyor. Şimdi bu ageleri bir sürü yerde görürüz. İşte age breaker diye ürünler çıkarmaya çalışanlar var. İşte başka konularda gene agelerden bahsedenler var. Hakikaten aging işinin, bu agelenme işi büyük bir ayağını oluşturuyor. Şimdi glikozillenmiş derken glikoz lafını kullandım ya, bunun şekerle alakasının kokusunu almış olabilirsiniz. Gerçekten ageler, bu age diye kısaltmayla anlatılan son ürünler, şekerin başımıza açtığı işin son kısmı, öyle söyleyeyim. Ne oluyor bu glikozillenme, ne demek? Şimdi vücuttaki bir maddenin, bir proteinin şekerlenmiş olması bizim çoğu zaman normalde de yaptığımız işimize gelen bir durum olarak da az miktarda oluyor. O yüzden hani glikozillenme eşittir kötüdür değil, ama biz agelerden bahsettiğimizde istenmeyen şekerlenmenin son ürünleri olan bir atıktan bahsediyoruz. Ageler atıklardır. Vücudun hatta atmakta kurtulamadığı atıklardır. Öyle ki biz bu agelerden vücut olarak kurtulabiliyor olsaydık, mesela diyabetteki yaraları iyileştirmek diye bir sorunumuz olmazdı. Katarak diye bir sorunumuz olmazdı. Hatta cildin kırışması, yaşlanması diye bir sorunumuz çok çok azalırdı. Ve zaten dünya o kadar çok bu ageleri kırmaya, ageleri geri çevirmeye o kadar çok yatırım yapıyor ki, biri bir gün bunun ilacını bulduğunda hakikaten başta diyabet olmak üzere bir sürü hastalığın yan etkilerinin azalmışlığını göreceğiz. Yani diyabet olmuş olmanın iz düşümünü yaşamayacağız gibi bir durum. Fakat bunu bulamadılar yani. Bulması zor. Neden zor? Şimdi normalde dediğim gibi vücut bu glikozillenmeyi, yani şekeri orada burada kullanıyor enerji dışında. Fakat enzimler aracılığıyla onu işe yarar hale getiriyor. Bir de non-enzimatik, yani enzimsel olmayan agelenme var. İşte bu bizim anlattığımız durum o. Yani bizim bahsettiğimiz kötü ageler enzim kullanmayan, otomatik olarak olan ve kandaki şeker piklerinin bir yan etkisi olan şekerlenme durumu. Karamelizasyon da desem belki olabilir. Mesela şekeri siz ısıya yüksek tuttuğunuzda karamelleşir değil mi? Güzel bir kokusu olur, karamelize olur yani. Karamel dediğin şey o zaten. Yapışkanlaşır, daha böyle uhu gibi bir hal alır. Bizim o mutfaktaki şekeri ısıyla yaptığımız agelenme de aslında teknik olarak bir agedir. Bu dışarıdan gelen, vücuda katılan ageler manasında. Ama vücut bunu kendi de yapabiliyor. Önce vücudun kendi yaptığı agelerden bahsedelim. Sonra bunları hem vücut içinde azaltmayı hem de dışarıdan ageli ürün almamayı konuşalım. Vücutta bu nasıl oluyor? Şimdi biz kilomuz yok, sağlıklıyız, yiyoruz, içiyoruz. Ve her yemekten sonra tabii ki yediğimiz ürüne de bağlı olarak kanımızda şeker yükselmesi oluyor. Bizim insülinimiz var, pankreasımız onu salıyor, o şekeri dengelemeye çalışıyor falan filan. Ama her öğünden sonra da olmak üzere, zaman içerisinde de birikerek artmak üzere bizim bu şeker piklerimizi tam ayarlayamadığımız, ayarlarsak bile bu yan etkiden kurtulamadığımız durumlar var. Yani aslında hayatın kendisinde bu hep oluyor. Sadece çok olmuş hali ni biz hastalık olarak görüp konuşuyoruz. Biz bunu nasıl konuşalım? Mesela nereden anlayayım ben ageli miyim diye bir cümle sorarsanız, 3 aylık şekerinize bakmanızı isteyeceğim. Ne diyor orada? HbA1c, hemoglobin A1c. Hemoglobin A1c'nin yüksek olduğu kişiler diyabetlerini iyi kontrol edememişler. Şekerleri son 3 ayda yüksek gitmiş demek oluyor. Biz nasıl anlıyoruz hemoglobin A1c'yi? Nesini ölçüyoruz orada? Bir tür agelenmeyi ölçüyoruz. Nasıl oluyor? Yani ne demek istiyorum? Şimdi hemoglobin dedim. Hemoglobin neydi? Kandaki bir şeydi değil mi? Eritrositler, hemoglobinimaz, anemi. Yani eritrositlerden bahsediyorum. Eritrositler içerisindeki hemoglobin. Globin bir protein aslında. Hemoglobin proteininin kanda dolaşan şekerden etkilenmiş hali hemoglobin A1c olarak ölçülüyor. Yani biz son 3 ay içerisinde açlık ve tokluk şekerimiz iyi olmuş olsa bile aradaki piklerden dolayı kanda dolaşan şeker gidip eritrositlerimizi karamelize ediyor. Eritrositlerimizin içindeki hemoglobini bozuyor, şekerlenme yapıyor. Biz de onu hemoglobin A1c değeri olarak kan testimizde görüyoruz. Hemoglobin eritrositler 3 ay yaşadığı için 3 aylık diyoruz. Çünkü yeni gelenler biz beslenmeyi değiştirirsek farklı sayıda olabilir. O yüzden ortalama 3 aylık değeri gösterir diye bize söylüyorlar. Şimdi hemoglobin A1c'den niye girdik? Bu bize şekeri anlattığı için girdik 3 aylık şeker ortalamasını ve hemoglobin A1c'nin de hemoglobin kısmından eritrositin içindeki proteinin şekerden gördüğü zarardan bahsettik ve bu bir türde karamelize olma agelenmedir diye anlattık. Şimdi bu eritrositteki hemoglobinde olduğu gibi vücudun tamamında oluyor. Ageler vücudun tamamında oluyor. Kandaki şekerin vücut proteinlerine yapışması demek olan agelenme biliyorsunuz en çok cilde, eklemlere, kıkırdak dokuya ait, mukozalara ait proteinlerle bu çaprazlanmayı yapıyor. Bu proteinlerden amino asit olarak lizini çok seviyor. Bir proteinin lizin kuyruğu varsa gidip orayı şekerliyor ve o proteinin yapısını bozuyor. Yapısı bozulmuş ne demek? Mesela eklem kaygan olmalı. İşte kıkırdak değil mi? Sağlam olmalı, esnek olmalı. Şekerlenme olduğu zaman esneklik yapışıklığa dönüyor. Ne demiştik? Şekeri pişirirsek yüksek ısıda yapışkan ağda gibi bir şey elde ediyoruz değil mi? Karamelize olduğunda. İşte onu vücutta düşünün. Demek ki yapışkanlık, esneklik kaybı ve bir tür sertlik oluyor agelenmiş dokularda. Bu cilt olduğunda aynı şekilde cildimizdeki esnekliği, hani elimizin üstüne bir çimdik attığımızda, çimdiği çekince pıt diye tekrardan esnek bir şekilde cildin kendi kendini toplamasının azalması manasında geliyor. Biliyorsunuz yaşlandıkça o attığımız çimdiğin izi saniyeleri geçecek kadar bile uzun kalabiliyor. Görüyorsunuz hani tam da yerine gelmemiş. Oradaki bıraktığımız iz. Veya mesela Alzheimer konusu hep bir konudur. İşte Alzheimer'da beyin içerisinde istenmeyen proteinler oluyor. Biz de bunu filmlerden anlıyoruz diye. Ama Alzheimer'ı aynı zamanda tip 3 diyabet de diyoruz değil mi? Yani yıllar boyu diyabet gibi klasik anlamda tanı almasan bile düzensiz kan şekeri piklerinin, o yükselmiş kan şekeri piklerinin beynin içerisindeki proteinleri bozarak İşte bu agelere sebep olmasının bir izdüşümüdür aslında o da. O yüzden başlangıcı düzensiz kan şekeriyle başlar. Düzensiz kan şekerini biz açlık tokluk olarak normal ölçsek bile aralardaki pikler bile bizim için yeterli. Yani pik yükselme anlamında hani yediğinde açken normal, 2 saat sonra normal ama arada ne olduğunu bilmiyorsun gibi düşün. Oradaki yükselme bile yeterli. Kaldı ki işte tokluk şekeriniz de açlık şekeriniz de yükselmeye başladıysa zaten iş çığırından çıkmış oluyor. Onu da yüksek hemoglobin A1c ile görüyorsunuz. Yani şeker kötüdür falan diye konuşurken şekerin bir başka zararı yani kandaki glikozun istenmeyecek sınırda yükselmiş olmasının bir başka zararı onun bizi agelendirerek yaşlandırması, vücudumuzdaki proteinleri sertleştirmesi, esnekliğini kaybettirmesi veya o proteinlerin vücudun yok edemeyeceği şekilde vücutta bir yerlere çökmesi anlamına geliyor. Alzheimer'da olduğu gibi. Vücudun agelenmiş proteinleri temizleyebilitesi yok. Neden yok? Ne demiştik? Eğer bu enzimatik ve vücudun doğal olduğu, yapmak istediği bir şekerlenme olsaydı benzer şekilde yok edilebilirdi. Ama bu non-enzimatik yani ortada enzim olmadan kendi kendine olan bir şey olduğu için bunu geri çevirmenin vücut için imkanı yok. çapraz bağlanma, cross-linking deniyor. Yani düğümlenme diyelim biz ona. Şeker gidiyor, proteinlerin üstünde yapışıyor, onları yapışkan yapıyor. Orada bir düğümlenme yapıyor, o düğümü çözmenin imkanı yoka geliyor konumuz. Ve bunlar da minik minik biriktiği zaman vücuttaki her tür yaşlanmada bunun etkisini görmüş oluyoruz. Damar sertliği aynı şekilde, dediğim gibi diyabette iyileşmeyen cilt yaraları aynı şekilde, beyinle ilgili fonksiyonlar, eklem, cildin kendisi şeker, düzensiz şeker piklerinin bir iz düşümünün hasarı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz anladık, şekeri az yememiz lazım. O şeker hangi şeker, bunu başka podcastlerde konuştuk. O şeker kana hızlı karışanlar. Kana hangileri hızlı karışıyor? Tabii ki un ve şeker şeklindeki iki tane beyaz. Zaten neredeyse dilinizin altına atar atmaz kolayca sindirilip önden sindirilmiş olduğu için, kana karıştığı için siz az yeseniz bile hızla kana karışması onun yüksek şeker pikleri yapmasına sebep oluyor. Yani siz kilonuz normaldir, hiçbir kilo sorununuz yoktur, daha gençsinizdir ama bu tip beslendiğinizde bu besinler kim olursa olsun hızlıca kana karışacağı için, glisemik indeksi yüksek manasına da gelir bu hızlı kana karışma. Sizin aç ve tok oluk şekeriniz normalken arada pikleriniz olur. O piklerde, yani kanı düşünün, kanın içinde normalden biraz daha şekerli su gibi düşünün onu. Ve şeker, mesela normal suyu düşünün, içine şeker katılmış suyu düşünün. Böyle ondaki yapışkanlığı bilirsiniz. Yani o yapışkanlığı kavrayabilirsiniz. Yani şekerlenmiş kan nın yaptığı akışmıyor, yani akışkanlığı azalıyor şekerli kanı. İşte o da orada durmasın diye, vücut için bu normal olmadığı için oradaki hemoglobinin başına şekerlenme olarak yapışıyor. Hemoglobin A1C artıyor. Geçerken yandaki damarların çeperlerini, endoteli bozuyor. Gittiği yerdeki eklemi, gittiği yerdeki beyni, cildi, her şeyi bozuyor. Yani vücut, yani biz aslında kan şekerinin yüksek olmasına o kadar uygun değiliz ki canlılar olarak. Bundan kurtulmak için ne gerekiyorsa vücut onu yapıyor. Ve bu yöntemlerden biri de bizim kontrol edemediğimiz, vücudun otomatik olarak yaptığı bundan enzimatik, enzimatik olmayan şeker yapışkanlığı, şeker ve protein arasındaki çapraz bağlanma, çapraz düğümlenme, bu geri döndürülemeyen bir şey. Dolayısıyla bunu az yapmamız gerekiyor. Demek ki hani beslenmede şekerli ürünleri azaltalım falan, bunu anlamak kolay. Peki dışarıda şekerli ageli ürünler var mıdır? Ne demiştik? Pişirilmiş, yüksek ısıya tutulmuş şekerden bahsettik değil mi? Ağda gibi oluyor dedik. O da age dedik. Aynı şekilde proteinler de veya neredeyse her besin olur. Yüksek ısıyla muhatap olmuş her besin içerisindeki proteinler agelenir. O yüzden mesela kavurmak, kızartmak, kömür ateşi, barbekü yapmak falan, bunların hepsi pişirme yöntemi olarak age kaynağıdır. Biz zaten temizleyemediğimiz, vücudun kendi yaptığı ageler varken dışarıdan da bunları almış oluyoruz. Bütün bildiğiniz şekerlemeler, pasta, börekler falan, bunların hepsi agelidir. Neden? Düşünelim. Pişirilmiş, ısıtılmış değil mi? Önden işleme tabi tutulmuş. İçinde şeker var, protein var, bir de ısıyla muhatap olmuş. Dolayısıyla dışarıdan agile almak da neredeyse tüm hazır ürünlerin ve mutfakta yüksek ısı kullanarak pişirdiğimiz her ürünün içinde var. Yüksek ısıya dediğim gibi kızartma giriyor işte vesaire vesaire. Demek ki buradan da ne yapıyoruz? Kana karışan, hızla karışan karbonhidratları yemeyelim. Anladık. Unlu ve şekerleri azaltalım, anladık. Ama bunlar olmasa bile içinde sağlıklı bir gördüğümüz ürünleri de yüksek ısıda pişirmeyelim. Haşlama, ızgara ve olabildiğince çiğ versiyonlarını, işte sebze ve meyve de yiyelim ki vücudumuza dışarıdan age almayalım. Çünkü bunlardan kurtulmanın imkanı yok. Bunlar vücuda girdiklerinde bunlarla savaş vücut için bir yük ve her ne hastalıktan bahsedilirse bahsedilsin, o hastalığın mikro durumdaki hali bir tür bozulmayı anlatıyor. Yani şekerle ilgili her hastalığın ucu bir tür protein şeker çapraz bağlanmasıyla o dokunun, o hücrenin, o yapının bozulmasını anlatıyor. Özellikle de yani sarkma istemiyorum, cildimde leke istemiyorum, kırışmak istemiyorum, eklemlerim sağlam olsun falan gibi dış görüntüyle ilgili konuları da kovalıyorsanız, bu age işinden öcü gibi kaçmanız lazım. pek yeni bir bilgi, yeni ama uygulama yeni değil, değil mi? Uygulama olarak yine hep hazır ve işlenmiş şekerli yiyecekler, içecekler, şekerlemeler, işte alkol vesaire, bunları almayalım dedik. Bir de bunların dışında aklımıza gelmeyecek şekilde barbeküde, yüksek ısıda, kömür ateşinde, yüksek ısıdaki fırında pişirilmiş ürünleri de almayalım. Çünkü onlar da dışarıdan gelen Ag kaynağı. İkisi de benzer şekilde bir etki yapıyorlar. Bunlardan da en azından dışarıdan gelmeyerek kurtulmuş oluruz. Ag işini çözen ilaç yok. Bizim elimizde onu yapmamak var. Yapmamak için her zaman yatay bir şeker pikimiz olmalı. Çok yavaş yiyerek, kana hızlı karışan işlenmiş gıdaları yemeyerek, yüksek ısıda pişmiş ve yine paketlenmiş gıdaları yemeyerek bir yol yürüyebiliriz. Patates haşlanırsa agesizken, patates cipsi olduğunda bir Ag deposu oluyor. Ve biz her patates cipsinde zaten vücudumuzdaki bütün o dokumuzu bozan Ag işlemine ekstra katkı yapmış oluyoruz. Yani patatesin cips olmasının sorunu onun yüksek ısıda pişirilmiş olmasından ve o krakerleşmiş hale gelmesinden dolayı oluyor. Yoksa patatesi çiğ veya haşlanmış yediğinizde Agesi olmamış oluyor, ama kızartırsanız oluyor. Kızardığında içindeki nişastası, proteini yüksek ısıyla ageleşmiş oluyor ve biz onu içeriye alıp Age havuzumuza koymuş oluyoruz ve bunlardan kurtulmanın yolu yok. Hakikaten Age lafı, hani age lafı, aging lafı birbirini çok iyi anlatıyor. Aging eşittir ne kadar çok agen var anlamında. Günlük hayatta da ölçmek isterseniz 3 aylık şekerinize bakın. Diyelim ki şimdi baktırdığınızda, kan testine baktırdınız, 5.6 üst sınır verdi, sizinkisi 5.4. Sevindiniz buna, ama siz 3 ay sonra onu 5 yaparsanız daha az agelendiğiniz için, daha az yaşlandığınızı, cildinizi, ekleminizi, beyninizi ve bütün vücudunuzu daha iyi koruduğunuzu anlayabilirsiniz. O yüzden bu size bir gösterge olabilir. Çünkü açlık ve tokluk şekeriniz çok uzun süre normal çıkacaktır. Yani onu vücut bir şekilde dengeliyor. Aralarda piklerinizin olduğunu ancak hemoglobin A1c'nin yükselmesinden anlayabilirsiniz. Bir de küçük not olarak, eğer bağırsakla ilgili, hani sızdıran bağırsak, ishale yatkın bağırsak, kabızlığa yatkın bağırsak gibi bir şikayet varsa, o zaman da şöyle düşünelim. Bağırsaktaki geçirgenliğin fazlalığı, biz sağlıklı şeyi yesek de içeriye hızlı geçiyor manasında olduğu için yine bizde hemoglobin A1c pikleri yapabilir. İnsülini gayet normal, kilosu gayet normal, sağlıklı da yiyen birinin hemoglobin A1c'si sınırları zorluyorsa, hani 5.4, 5.5, 5.6 yukarı doğru gidiyorsa, eğer o kişi özellikle abartılı miktarda yemiyor ve normal yiyorsa, dediğim gibi muhtemelen bağırsaklarındaki mesele yüzünden, bu ya ishale yatkınlık IBS ya kabızlığa yatkınlık şeklinde orada bir mesele olduğu için, sızdıran bağırsaktan içeriye hızlı geçen yiyeceklerin yarattığı istenmeyen pikler anlamına geliyor. Bunu hurma da yapabilir oluyor o zaman. Hani hurma şekeri iyi ama hurma da yapabilir oluyor. Çünkü kana hızlı geçmiş oluyor. Eğer bağırsakta bir sorun varsa, sadece pasta börek tatlı olması gerekmiyor. O kişilere de önerimiz, işte bağırsak sağlığı, probiyotikler bilmem ne vesaire. Ama çok yavaş yersek gene birim zamanında içeri geçen gıda miktarını azalttığımız için çok daha yatay bir kan şekeri değerimiz olur. Evet, ageler böyleydi. Yeni bilgi olarak belki agelerin geri dönmediğini, döndürülemediğini, vücut tarafından yok edilmesinin çok zor olduğunu, agelerin birikmesinin bir aging meselesi olduğunu, özellikle dış görüntümüzde rahatsız olduğumuz bir sürü şeyin kaynağı olduğunu hatırlayalım. Diyabetimiz ya da kilomuz olmadığını varsaysak bile 3 aylık şekerimizin düşük olmasının bizim kendimizi ageler konusunda koruduğumuzun bir ipucu olduğunu anlayalım. Yeme içme dışında, yani sağlıklı yeme dışında ya da şekeri azaltma dışında, işlenmiş her gıdanın da dışında, evdeki kızartmanın, kavurmanın falan da bir Ag kaynağı olduğunu unutmayalım. Fırınımızın ısısını düşürelim, aygazın ısısını düşürelim. Her şeyi yavaş yavaş pişirerek veya az pişirerek, düşük ısıda pişirerek ve mümkün olduysa olduğunca çiğ tüketmeye çalışalım ki agelerle aging hızımızı arttırmayalım. Bu podcastimiz de böyleydi. Bir başka podcastta görüşmek üzere.